Ayrım 2, sayfa 3, Cime, Nisan. Catelyn masaj masasına uzanıp önünde yükselen pencerelere baktı. Pencerelerin çerçeveleri ham meşeden yapılmıştı. Camları çok kalındı ve boyaları da birbirine eşit değildi. Yeşil ağaç dallarına yaslanmış pencereler büyülü bir şatoya ait gibiydi. 25 yıldır bir çocuk kütüphanesinde çalışan Catelyn Levin, büyülü şatolar konusunda kendini bir uzman gibi görüyordu. Catelyn gülümseyerek gözlerini kapadı. Bu masaj ona Edison İlkokulu'ndaki iş arkadaşlarının hediyesiydi. Bundan yaklaşık 5 ay önce 59. doğum günü için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde ona bir hediye çekivermişlerdi. Okul sekreteri Matt Finney, Catelyn'in bunu hala kullanmadığını görünce hemen duruma el koyup onun için bir randevu almıştı. Catelyn boynunu sağa sola hareket ettirdi. "Rahat mısınız?" diye sordu masaj masasının uç kısmında Catelyn'in sol ayağının üstünde olmakta olan Marla. Yaklaşık 1,80 boyunda olan Marla Fletcher'ın sesi çok ama çok uzaktan geliyormuş gibiydi. Jack ve fasulye sırığı masalında şatoda yaşayan dev kadın gibi diye düşündü Catelyn ve tekrar gülümsedi. Derin bir nefes alarak okuldan bu garip ve gözlerden uzak yere gelene kadar araba kullanmanın verdiği gerginliği üzerinden atmaya çalıştı. Catelyn, Kaepernick'teki sokakların hepsini ezbere bildiğini zannederdi ama Marla'nın tarifleri onu hiç bilmediği yollardan geçirmiş ve sonunda Mill Gölü'ne tepeden bakan sarp tepeleri döne döne çıkan, lastik izleriyle kaplı tek yönlü bir yola getirmişti. Bir ara kaybolduğunu düşünüp az daha geri dönüyordu. Ama sonra çiçek açmak üzere olan leylak ağaçların arasında kalan taş yapıyı görmüştü. Zamanında çok güzel bir bina olduğu belliydi. Geç kalmaktan hiç hoşlanmamasına rağmen Catelyn binayı daha iyi görebilmek için yavaşladı. Önünde uzanan büyük çimenlik alan, ilkbahar güneşinde tıpkı platin gibi parlayan gölü daha da belirginleştirmek üzere tasarlanmıştı. Binanın arka tarafında uzaklarda pırıl pırıl parlayan Nil Nehri görülüyordu. Leylak rengin üzerine gümüş pırıltılar. Arabayı büyük granit taşlardan yapılmış geniş binaya doğru sürmeye başladı. Böyle bir manzarası olan bir binanın bu kadar küçük pencereleri olması ne kötü diye düşündü. Aynı görkemli taşlardan yapılmış ve yine aynı tip koyu renk kuleleri olan dört küçük bina ise hizmetkarların evi olmayacak kadar gösterişli duruyordu. Catelyn, bakımlı toprak zeminli bir tenis kortunda filenin yanı başında duran beyaz tenis kıyafetleri giymiş iki genç çiftin yanından arabayla geçti. Gençler Marla'nın onu kapısında beklediği yuvarlak taş kulenin önünde gelip durunca dönüp Catelyn'e baktılar. Marla'nın beline kadar uzanan sarı saçlarını görünce Rapunzel diye düşündü Catelyn. Masaj masasında uzanırken bu ilginç yerde geçen bir masal yazılabilir miyim acaba diye düşündü. Bir zamanlar çocuk kitapları yazmayı denemiş, hatta bunun için kursa bile gitmişti. Ama bu konuda yeteneği yoktu. Catelyn çocuklara uygun kitaplar seçme konusunda başarılıydı. Her çocuğun, en yaramaz erkek çocuklarının bile, onlar onun özel ilgi alanına giriyordu. Hayal dünyasına uygun bir hikaye bulabiliyordu. Bu yazmak kadar büyük bir yetenek olmasa da yine de bir yetenek sayılırdı. Catelyn de kendince bundan gurur duyardı. Ama işte burada, ormanın içinde bir dağın tepesindeki bir şatodaydı ve tatlı bir bayan tarafından bir top hamuru gibi yoğruluyordu. Bundan daha iyi bir fırsat ve ortam olamazdı. Charles Dixon'ı Lewis Carroll yapan böyle bir ortam mıydı? Maurice Sendak'ın yeni bir kitap yazmaya başladığında ziyaret ettiği dünya burası mıydı? "Öbür tarafa dönebilirsiniz," dedi Marla, bir yandan da Catelyn'in üzeri açılmasın diye çarşafı tuttu. Catelyn'in omuzlarından damla damla ılık yağ akıyordu. Kadife damlalar rahatlatıyor ve hafifçe ürpertiyordu. Kendisiyle böylesine ilgilenen, bu kadar özen gösteren, bu hoş yabancıya karşı hissettiği minnettarlık duygusu ile "harika," dedi. "Ne garip bir laf," diye düşündü Catelyn. Gerçekten de garip, gözlerini kapadı. Sonrasında ise farkına vardığı ilk şey iki sıcak elin yüzüne dokunuşu oldu. "Giyinmek için acele etmeyin," diye fısıldadı Marla. "Size bir bardak su getirmeye gidiyorum." Ama Catelyn hemen giyinmeye koyuldu. Başucundaki saate bakıp oraya geldiğinden beri neredeyse 2 saat geçmiş olduğunu gördü. Yatağın ucundan ayaklarını sarkıttı ve sütyenine doğru uzandı. Catelyn daha 12 yaşındayken ve henüz hiçbir sütyen ihtiyacı bile yokken kız kardeşinin ona öğrettiği şekilde kopçalı kısmı öne çevirip alttan üste doğru takmaya başlamıştı. Marla kıvrılarak yükselen merdivenlerden koşarak elinde boş bir bardakla geri gelene kadar ağladığının farkında değildi. Catelyn düzenli nefes almaya çalıştı. "Göğüs kanseriyim," dedi göğsüne bakarak. Aman tanrım, dedi Marla yavaşça. Yanına oturdu ve Catelyn'in elini tuttu. Keşke bana söyleseydiniz. Ametist kristalimi yanımda getirirdim. Ada çayı yerine sarı sakız yakardım. Catelyn burnunu çekti ve hafifçe güldü. Sorun değil, çok güzel bir masajdı. Bir seans daha gelmek ister misiniz? İyi gelebilir. Catelyn yağdan dolayı kayganlaşan kolunu, burnunu sildi ve südyenini çevirip göğüslerini önce iyi olanın sonra da hain olanını yerleştirdi. Sizi şeyden sonra ararım. Şeyi öğreneyim de, boğazı düğümlendi. Marla kolunu Catelyn'in omuzlarına doladı. Etraftaki tek ses tenis kortundan gelen top sesiydi. Top rakete, korta ve sonra tekrar rakete vuruyor ve sesler birisi topu kaşığına dek sürüyor. Oyuncuların kahkahaları başka bir günden, başka bir hikayeden yankılanan sesler gibi süzülüyordu pencereden içeri. İsteklerimden tavizde bulunmada üstümde yok diye düşündü Joyce boş eve girerken. Beklentilerin azaltılması eşittir Joyce diye mırıldandı. Ayakkabılarının sesi, parantez içi, buraya gelirken güzel topuklu ayakkabılarını giymesi gerektiğini düşünmüştü, parantez sonu. Çıplak zeminde yankılanıyordu. Evin odalarında gezinirken kendi kendine çatının ve ısıtıcının yeni olduğunu hatırlattı. Üstelik evin hiçbir yerinde uzun tüylü berbat halılardan da yoktu. Ev köşe başındaydı ve avlunun büyük bir kısmı güneye bakıyordu. Ve bu da Frank'ın hayallerindeki bahçeye sahip olabileceği anlamına geliyordu. Herkese buranın şirin küçük bir ev olduğunu söylemişti. Ama ev gün ışığında sadece 6 küçük oda, alüminyum kaplamalar ve yanındaki kol yardımıyla açılan pencerelerden ibaret görünüyordu. 1957'de evi yeniyken alan ve burada 5 çocuğu büyüten Lucost ailesi 1960 yılında evin mutfağını maalesef avokado yeşil elektrikli aletlerle yenilemişti. Ne bir okyanus manzarası, ne bir şömine, ne de bir verandası vardı. Joyce'un hayalini kurduğu ev, Rocky Burnu'na giden yolda Simit Körfezi'nde teknelerin demirlediği yerden 3 blok ötede bir sokaktaydı ve eski tip bir villaydı. ''Ne çekersin?'' dedi Joyce yeşil buzdolabına. Belki bir gün çok satanlar listesine girecek bir kitap yazardı. Böylece o ve Frank kapağında buz yapmak için özel bir bölümü olan beyaz bir buzdolabı alabilirlerdi. Duvarları yıkarlar ve bir mimar tutup çatı katı, verandalar, teras ve bir de patika bir yol yaptırırlar. Böylece okyanusu görebilirlerdi. Yok yok, o kadar parası olsa Martin sokağında sırf zevk için gezdiği milyon dolarlık evi alırlardı. İki şöminesi olan ve tüm odalarının yerden tavana kadar olan pencerelerinden deniz gören evi. Kendine gel, dedi Joyce banyonun aynasında asık suratını görünce. Kıvırcık koyu renk saçlarını kulağının arkasına atıp iç geçirdi. 42 yaşında bir kadına göre hiç de fena gözükmüyordu. Sadece basen kısmında 2-3 kilo fazlası vardı ve tabii biraz da yıpranmıştı. ''Ne sızlanıp duruyorsun?'' diye azarladı kendine çarpıcı gri gözlerini iyice açarak. ''Yeni bir yazlık ev satın aldın. Dünyadaki insanların %90'ı bu evin garajında bile yaşayabilmek için adam öldürür. Büyük ve gösterişli bir ev değilse de ne olmuş yani? Ev Cape End'deki okyanusun kokusunu alabiliyordu. Geceleri sis düdüklerini ve gergin yelkenlerin seslerini duyacaktı ve Good Harbor kumsalı da bisiklete gidebilecek kadar yakındı. Belki o ve Frank tekrar bisiklete binmeye başlarlardı. İlk tanıştıklarında tüm New England'ı bisikletle dolaşmışlar, küçük ucuz otellerde sevişmişler, her gün öğlen yemeğinde fıstık ezmeli sandviç yemişlerdi. İnsanlar bazen onları kardeş sanırdı çünkü ikisinin de saçları koyu renkti ve gözleri griydi. Belki bu yaz Nina kamptayken küçük bir geziye çıkarlardı. Belki sulu boya resim kursuna giderdi ve Nina da onunla gelirdi. Joyce bu evin ne olursa olsun onun özel yazma mekanı olacağına dair kendi kendine söz verdi. Her sabah erkenden kalkacak ve 5 sayfa yazı yazacaktı. Bu yazacağı da Manolya'nın kalbinin devamı olmayacaktı. Bu kitabın kapağında kendi adı yazacaktı. Joyce Tabaknik bir aşk romanı yazarının adı gibi değildi. O yüzden ajansı ona takma bir isim önerince hiç karışmadı. Ne de olsa bu kitap bir amaca ulaşmak için bir araçtı sadece. O ve gazeteci arkadaşları yıllarca maaşlarının azlığından yakınmışlar ve bir gün çocuklarının okul masraflarını karşılayabilip kendilerine Fransa'nın güneyinde erken bir emeklilik için para kazandıracak bir polisiye veya korku romanı yazmaya ant içmişlerdi. Joyce'un hayali bu dükkandaki en sevdiği yer olan Cape End'de bir ev almak. Burası Boston'ın kuzeyinde, şehre bir saat uzaklıkta bir yerdi ama turist güzergahından da uzaktı. 40 yaşına bastığı doğum gününde Joyce depresyona girmişti. Çok sıradan biriyim diye sızlanmıştı. Hayatında büyük bir değişiklik istiyordu ama bu neydi? İkinci bir çocuk doğurmak için tekrar kısırlık tedavisi görmeyi düşünmek bile ona dayanılmaz geliyordu. Okuma grubundaki arkadaşlarının da söylediği gibi yıllarca serbest çalışmak tekrar gerçek bir işe girip kendini ispat etme gücünü zedelemişti. Deniz kenarında bir evin can sıkıntısına iyi geleceğini düşünmüş ve böylece Aile Yaşamı dergisinde (parantez içinde) çocuğunuza yaramazlık yapmamasını söylemenin yolları (parantez sonu) ve Analyze dergisinde (parantez içinde) kimler orgazm taklidi yapar, neden? (Parantez) yazdığı yazıların yanı sıra Salı ve Perşembe günlerini bir aşk romanı yazmaya adamıştı. Aşk romanları Nina'ya hamileliğinin son 3 ayında kanama tehlikesiyle hastaneye yattığı sırada alıştığı gizli bir zevkti. Bir gece uyku tutmadığında bir hemşire ona birkaç tane eski beyaz dizi vermiş, o da hızlı ilerleyen olayların akışına, iyinin kötü karşısındaki mutlak zaferine ve biraz kaba saba da olsa her zaman tatmin edici olan seks hikayelerine kendini kaptırmıştı. Uzun yıllar boyunca yaz başında alışverişe çıkmayı vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmişti. Kızına bir mayo, yeni bir tüp güneş kremi ve şehir merkezi Waltman'daki ikinci el eşyalardan satan köhne bir dükkandan da iyice gözden geçirdiği bir düzine aşk romanı satın alırdı. Nina kumsalda oynarken o da bunları elinden düşürmez, bakıp usanmadan okurdu. Ama Nina 9 yaşına basıp da okul sonrası faaliyetlere gitmeye başlayınca, Joyce bu iç çamaşırı mevzularını bir kenara bıraktı ve ciddi edebiyat okuyan bir okuma grubuna katıldı. Yine de bir aşk romanı yazmak için doğru bir fikir yakalama çabasından vazgeçmedi. Nina'nın 4. sınıfta zenci kadınlar ve kölelik üzerine hazırladığı tarih ödevi buna zemin hazırladı. Joyce kadın kölelerle ilgili bulduğu tüm hikayeleri Charleston, Güney Carolina ailece bir gezi düzenledi. Güney'in yemekleri ve tüm bunların yanı sıra 19. yüzyılın kat kat giyilen iç çamaşırları, sarmalı iç gömlekler, korseler, jüponlar, dizden büzgülü kısa pantolonlar şeklindeki iç çamaşırları, kombinezonlar, iç etekleri hakkında bilgi topladı. Baş kahramanı Manolya Dükes'ti, Afrika prensinin zenci kızı. Efendisinin birçok zalimliğine katlanmış, okumayı öğrenmiş ve talihsiz bir toprak sahibinin oğlu Jordan Lumux ile aşk yaşamıştı. Manolya'nın Joyce'un önceden planlamadığı bazı vahşi ve cesur davranışları vardı. Frank, şiddet, (parantez içinde), özellikle başı vurularak idam edilme sahnesi, (parantez sonu), baş döndürücü sevişmeler ve şiddetli orgazm sahneleri karşısında şok olduğunu itiraf etmişti. Joyce, Frank'in duyduğu rahatsızlığın olumlu bir şey olduğunu düşünmüş ve bu düşünce telefon açtığı ilk ajans tarafından kitabının ilgiyle karşılanmasıyla doğru çıkmıştı. Bu işte yeni olan ve doğma büyüme buralı olan Mario Rama 3 isimli adamla öğle yemeğinde buluştuklarında adam adının bu işten esinlenerek uydurulmuş bir isim olmadığını ispat etmek için yanına nüfus kağıdını da getirmişti. İlk buluşmalarında Joyce'a takma isim kullanmasını önermişti. Harvard meydanında adam bir yandan salatasını yerken "Düşündüğünüz bir isim var mı?" diye sormuştu. Joyce omuz silkelemişti. Kısa boylu, esmer ve çok da yakışıklı olan Mario, ona kadın kılığında sahneye çıkanların sahne ismi uydururken kullandığı iddia edilen yöntemi önerdi. Çocukken beslediğin ilk hayvanın adını, küçükken oturduğun sokağın adını birleştir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılımı. Marla Fletcher. MARLA FLETCHERE. Edison. EDISON. Lewis Carroll. LEWIS CARROL. Mill, MILL. Charles Duxon, CHARLES, DODGSON. Matt Finney, MADGE, FEENEY.